Ayrım 56.
Sayfa numarası 1105. Din dersleri anayasal bir zorunluluk haline getirilerek laiklik ilkesi çiğnendi. Üniversitelerde okuyan öğrencilerden harç ve eğitime katkı adıyla para alınmaya başladı. Vakıf üniversiteleri kurulmasına izin verildi. Devlet üniversitelerinin gelişmesi engellendi. İlk darbe öğretim birliğine Cumhuriyet 12 Eylül 2000. 12 Mart öncesinde başlayan, 12 Eylül öncesi ve sonrasında devam eden çatışma döneminde çok sayıda aydın öldürüldü. Çoğu, faili meçhul kalan cinayetlerin hemen tümündeki ortak özellik, siyasi görüşü ne olursa olsun öldürülen insanların ülke sorunlarına duyarlı, Atatürkçü, yurtsever aydınlar olmasıydı. 1977'den sonra öldürülen aydınların bazıları şöyledir. Doçent Doktor Orhan Yavuz, Profesör Doktor Necdet Bulut, Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz, Doçent Doktor Bedrettin Cömert, Avukat Devrim Çelenk, Ordinaryüs Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu, Gazeteci Abdi İpekçi, Profesör Doktor Ümit Yaşar Doğanay, Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, Profesör Doktor Cavit Orhan Tütengil, Sendikacı Kemal Türkler, Gazeteci Ümit Kaftancıoğlu, Askeri Doktor Necdet Güçlü, Yazar İlhan Darendelioğlu, Profesör Doktor Fikret Ünsal, Gazeteci Ali İhsan Özgür, CHP Genel Başkan Yardımcısı Doktor Rauf Yılmazer, Gümrük Bakanı Gün Sazak, Başbakan Nihat Erim, Gazeteci Recai Ünal, Profesör Doktor Muammer Aksoy, Gazeteci Çetin Emeç, Yazar Turan Dursun, Doçent Doktor Bahriye Üçok, Gazeteci Uğur Mumcu, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Binbaşı Cem Ersever, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Yazar Necip Hablemitoğlu. Atatürk'ün ölümünden bugüne dek süren aydın kırımı Türkiye'ye çok büyük zararlar verdi. Eğitimli ve bilinçli insan olmadan hiçbir şeyin olmayacağı açıktır. Aydınların ortadan kaldırılmasıyla toplum kendisine öncülük edecek önderlerini yitirdi. Devlet kurumları başta olmak üzere hemen her alanda yöneticilerin düzeyi düştü, yetersizlikler yaşandı. Düzey düşüklüğü en çok politikada ve doğal olarak partilerde yaşandı. Parti etkinliği ülkenin ve halkın sorunlarını çözme gibi bir çaba olmaktan tümüyle çıktı, dışa bağlanmanın ve çıkar sağlamanın aracı haline geldi. Bu koşullarda yeni bir yurtsever örgütlenmenin ortaya çıkmaması ve yeni tür aydınların yetişmemesi olanaksızdır. Günümüz Türkiye'si bu değişim sancılarını yaşamakta, yeni bir uyanış ve ulusçu örgütlenme isteği yükselmektedir. Bu uyanışın içinde yer alıp örgütlenmeye girişecek olanlar, özellikle parti örgütlenmesine yönelenler, kitapta uzun bölümleri halinde ele alınan konuları herhalde inceleyeceklerdir. Geçmişin incelenmesinden ayrı olarak, gelecekte kurulacak ya da kurulmuş partilere katılacak olanlar, aşağıda yapılan kısa saptamaları da değerlendirmelidirler. Aydın kırımının neden olduğu örgütsüz ortam, girişilecek yeni çabalarla ancak aşılabilecektir. Bu işe girişenler örgütlenme çabalarını sürdürürken bu saptamaların önemli olduğunu göreceklerdir. Türkiye partilerinden çıkarılacak sonuçlar. 1. Partilerin yönetim düzeni içinde yer alıp günümüzdeki konuma gelmesi, Batı'da başlayan ve son 200 yılı kapsayan bir süreç içinde olmuştur. Ortaya çıkışları, gelişip siyasete yön vermeleri, 19. yüzyıl Batı kapitalizminin gereksinimlerine ve gelişme isteğine uygun düşer. Demokrasinin kurulup geliştirilmesi amacıyla değil, sınıf mücadelesini yürütmek için kurulmuşlardır. Batı Avrupa'da çok sert geçen sınıf çatışmalarının ürünüdürler. Türkiye partileri ise Batı'dan farklı olarak toplumsal düzenin doğal siyasi sonuçları olarak değil, Batı'ya benzeme isteğinin ürünleri olarak ortaya çıkmışlardır. Genel olarak yapay ve öykünmecidirler, taklitçi. Bu nedenle genel bir özellik olarak Türk toplumunun gelişme isteklerine, gereksinimlerine yanıt verememişlerdir. Ne öykündükleri Batı partileri gibi olabilmişler, ne de halk içinde güven duyulan bir güç olmuşlardır. 2. Türk toplumu batıdan çok farklı bir tarihe ve hala yaşamakta olan geleneklere sahiptir. Her alanda var olan özgün yapısı, özellikle katılımcılığa dayanan yönetim biçimi için belirgindir. Türkler, bozulma ve güçsüzlük dönemleri dışında genellikle toplumun tümünü kapsayan bir katılımcılık ve dayanışma ilişkisi içinde olmuşlar, bu ilişkiyi yönetim sistemlerine yansıtabilmişlerdir. Türk tarihine ve geleneklerine uyum gösteren siyasi örgütlenmeler başarılı olmuş, başka toplumlara benzeme çabaları Türk halkı tarafından hiçbir dönemde kabul görmemiştir. 20. yüzyıl başında gerçekleştirilen müdafaa-i hukuk örgütleri, 1. Meclis ve 1930 CHP'si halkla bütünleşen, özünü koruyarak gelişmeye ve katılımcılığa dayalı yenileşmeci örgütlerdir. Bu nedenle başarılı olmuşlardır. Türkiye siyasi partileri genel bir özellik olarak kitleleri yeterince örgütleyememiş, parti çalışmaları halktan kopuk dar bir grubun siyasi etkinliği olarak kalmıştır. Cumhuriyet'ten önce ülkedeki parti etkinliklerinin hemen tümü yalnızca İstanbul ve Selanik çevresinde toplanmış, özellikle Anadolu halkıyla herhangi bir bağ kurulmamıştır. 1919-1938 arası halk örgütlenmesinin yaşanmış tek başarılı örneğidir. 1945 sonrasındaki çok partililik ise denetim altında tutulan halka kapalı, öykünmeci, taklitçi bir parlamentoculuk ve siyasi yabancılaşma dönemidir. Batıya bağlanırken halktan uzaklaşmayı, bağlı olarak siyasi çözülmeyi getiren bu dönem üstelik yoğunlaşarak bugün de sürmektedir. Yaşanan siyasi çözülme ve yabancılaşma o denli yoğundur ki Türkiye'de iktidara gelmek isteyen partiler artık genel başkanlarını Washington ya da Brüksel'e yollamak ve Batı'ya kendilerini kabul ettirmek zorundadırlar. Partiler meşruiyetlerini Türk ulusunun varlığında ve Kurtuluş Savaşı'nda değil, Batı merkezlerinde arar hale gelmişlerdir. Bu durumu ortaya koyan son ve en açık örnek Adalet ve Kalkınma Partisi AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmadan önce 4 Kasım 2002'de ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'e yazdığı mektuptur. Erdoğan basında yer alan ve yalanlanmayan bu mektupta 3 Kasım seçimlerinin Türk Genelkurmayı'nda rahatsızlık yaratmış olabileceğini, kendisinin ise Türkiye'nin 1. Dünya topluluğunun güvenilir bir üyesi olmasını istediğini, bu amaçla Orgeneral Özkök'le gizli bir toplantı yapacağını söylemiş ve özel cep telefonu numarasını vererek Wolfowitz'in yapacağı yardıma teşekkür etmişti. Star Gazetesi Hayrullah Mahmut, 17 Ocak 2004. 4. Türkiye'de siyaset artık parası olmayan halk için yapılması olanaksız bir eylemdir. Küresel güçlerle bütünleşen büyük sermaye, mali ilişkiler ve medya gücüyle siyasete tümüyle egemen olmuş, ulusal devlet önemli oranda kendisini yok edecek dış bağlantılı kadroların eline geçmiştir. Bu olumsuz süreçten demokratik kitle örgütleri de payını almış ve önemli sayıda kitle örgütü sivil toplum tanımlamasıyla anti-ulusçuların denetimine girmiş ya da yenileri oluşturulmuştur. Bu durum mali ve siyasi güç sahiplerine üzerinde özgürce hareket edebilecekleri geniş bir serbest alan yaratmaktadır. Küresel güç, işbirlikçi sermaye ve politikacı ekseninde sağlanan birliktelik, yoksul ve örgütsüz kılınan halkın politikadan uzak tutulmasını başarmaktadır. Politikanın işlevi artık halkın ve ulusun çıkarlarının savunulması değil, çıkar elde etme amacıyla uluslararası güç merkezleriyle kurulan yakınlık ve onlara verilen hizmettir. Burada söz konusu olan artık siyasi demokrasinin bilinen işleyişi değil, paranın mutlak egemenliğidir. 5. Türkiye'de geçerli olan siyasi düzen söylendiği gibi çok partili bir rejim değil, gerçekte bir tür tek parti düzenidir. İçişleri Bakanlığı dilekçe veren herkes parti kurabilir ve Türkiye'de kurulmuş çok sayıda parti vardır. Her partinin adı, genel merkezi, genel başkanı farklıdır. Ancak bunlardan baraj geçip meclise girenlerin tümü hükümet kurduklarında dış istekleri yerine getirecekler ve IMF, Dünya Bankası ya da AB programlarından oluşan tek bir politikayı uygulayacaklardır. Bunu yapmadıklarında hükümette kalamazlar. Ekonomiyi ve iletişim gücünü ele geçiren uluslararası sermaye, işbirlikçileri aracılığıyla siyasal düzeni denetim altına almış, partiler üzerinde kesin bir egemenlik kurmuştur. parti yöneticilerinin pek çoğu elde edilmiş elemanlar ya da sermaye gücüne karşı direnemeyecek yetersiz kişilerdir. Bu nedenle parti programlarında, seçim bildirgelerinde ne yazılırsa yazılsın, seçim meydanlarında ne söylenirse söylensin, iktidara geldiklerinde dışarıda belirlenen programları uygulayacaklardır. Partiler artık ülkenin ve halkın sorunlarını çözmenin değil, yönetimdeki bozulmanın araçları haline gelmiştir. 6. Türk halkı her çeşit partiyi denemiş ve her 4 ya da 5 yılda bir önüne koyulan sandığa oy atarak bunları sırayla iktidara getirmiştir. Son 20 yıl içinde ANAP, SYP, DYP, CHP, RP, MHP, DSP ve AKP hükümetlerde yer almış ve hepsi aynı politikayı uygulayarak halkın sorunlarını gidermek yerine daha da ağırlaştırmışlardır. Bu durum gerçekte son 20 yılla sınırlı da değildir. 1919-1938 dönemi dışında Tanzimat'tan günümüze dek Türkiye'de sürekli olarak Batı yanlısı politikalar uygulanmıştır. 19. yüzyıl sonundaki Prens Sabahattin'in Ademi merkeziyetçiliği ile AKP'nin kamu reformu yasası arasında hiçbir fark yoktur. 20. yüzyıl başındaki Hürriyet ve İtilaf'ın liberalizmi ile bugünkü gümrük birliği uygulamaları aynıdır. Yaşananların doğal sonucu ülke sorunlarının sürekli artmasıdır. Bu tür politikalar sonucu Osmanlı İmparatorluğu dağıldı, Türkiye Cumhuriyeti büyük tehlike altında. Siyasi ve ekonomik sorunlar giderek çözümü zor ulusal sorunlar haline geliyor. Siyasi partiler ve yöneticileri artık halkın saygı duymadığı, çıkar peşinde koşan güvenilmez kişilerdir. Toplum katında sevgi ve güvene dayalı bir itibarları yoktur. 7. Partiler kendilerini katılımcı işleyişe sahip, demokrasiye inanan örgütler olarak göstermek isterler. Farklı bir iktidar seçeneğini içinde barındırmayan, bu nedenle sonucu değiştirmeyen seçimler, bu tür partiler ve temsil ettikleri güçler için demokrasinin tek göstergesidir. Parti yöneticileri, sermaye sözcüleri ve medya konuyu sürekli bu biçimde dile getirir. Ancak gerçekte hiçbir parti demokratik işleyişin hiçbir kuralını hiçbir zaman işletmez. İç-dış ilişkiler ağının açık ya da dolaylı desteğiyle bulunduğu yere gelen parti başkanı tek belirleyicidir. Partinin milletvekili adaylarını o belirler. Bunu yaparken kendisini bulunduğu yere getiren güçlerin önceliklerine uygun bir kadroyu seçer. Böylece yasama gücünü temsil eden milletvekillerini gerçekte halk değil, parti başkanları bağlı olarak iç dış sermaye grupları belirlemiş olur. Bu tür ilişkiler yazılı ya da sözlü emirlerle yürütülmez. Parti başkanı kendisinden beklenilenleri bilir, ona göre hareket eder. Halk, önüne konulan sandığa oy atmaktan başka bir şey yapamayan edilgen bir kalabalık haline getirilmiştir. Kime oy verse sonuç değişmez ve sandıktan her zaman benzer nitelikte insanlar çıkar. Çünkü iktidara gelebilecek tüm partilerin genel başkanları aynı şeyi yapmış ve batıcılığı tek doğru kabul eden insanları aday göstermiştir. Halkın ya da onu temsil edecek aydınların meclise girmesi olanaklı değildir. Birkaç aykırı örnek durumu değiştirmemektedir. 8. Mutlak parti egemenleri olan genel başkanlar demokratça açıklamalar yaparlar, her düşünceye saygı gösteriyor görünürler. Ancak bu yalnızca görüşte böyledir. Gerçekte en küçük bir eleştiri ve tartışmaya bile katlanamazlar. Bu tutum yaptıkları işin niteliğinden kaynaklanan bir davranıştır. Halkın değil, oligarşik yapıların çıkarlarını savunmaları, onların parti ve meclis grubu üzerinde deliksiz bir egemenlik kurmasını zorunlu kılar. Bunu ne denli başarırlarsa, bağlantılı oldukları sermaye çevrelerinde o denli değer kazanırlar. Ön seçimini yapıp halka seçtirdikleri milletvekillerine sözünü geçiremediklerinde hemen ortaya çıkan genel başkan adaylarından birine koltuklarını kaptıracaklarını bilirler. Böyle bir ortamda katılımcılığın, düşünceye saygının, ilkeli çalışmanın ya da tartışmanın elbette yeri yoktur. gösterişli kurultaylar, parti içi seçimler, genel başkanın belirlediği kişilerin onaylanmasından başka bir değeri olmayan göstermelik işlerdir. Bu nedenle günümüz siyasi partileri partiden çok aşiret ya da tarikat türünden feodal yapılara, parti başkanları da bu yapıların reislerine benzer. Küreselleşmeci ideologların yeni feodalizm adını vererek yücelttikleri böylesi bir ortam içinde, küresel egemenliğin ana hedefi olan ulus devlet çıkarları, parti politikalarında doğal olarak yer almaz, tersine devlet bilinçli bir biçimde etkisizleştirilir. 9. Türkiye'de ülke yararına siyaset yapmak isteyenler, toplumun tarihsel, sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini tam olarak bilince çıkarıp örgütlenmeli ve örgütlerini bu özelliklerle bütünleşmeyi başarmalıdırlar. Gelişmiş ülkelerde iyi işleyen bir sistem, az gelişmiş ülkelerde tam tersi sonuçlar verebilir. Çağdaşlık, gelişkin olana benzemeye çalışmak değil, kimliğini koruyarak günün gereklerine yanıt verecek biçimde gelişmektir. Toplumu tanımak, koşullarını ve gelişimini bilmek, onu değiştirip geliştirmenin ön koşuludur. Topluma yabancı kalan bir siyasi örgüt, nedenli ileri ve çağdaş görünürse görünsün, etkili olma şansına sahip değildir. 10. Her toplum, yapısına, gelişim düzeyine ve geleneklerine uyum gösteren bir siyasi yapılanma içinde olmak zorundadır. Kişisel ya da grupsal istekler, gerçeklerden kopuk zorlamalar ya da başka toplumlara özenmeler, başarı şansı olmayan girişimlerdir. Siyasetle uğraşanların yapması gereken, iyi olacağına inandığı kişisel yargılarını topluma kabul ettirmeye çalışmak değil, toplumun gelişme isteklerini saptayıp, bu istekleri bütünlüğü olan bir program haline getirerek uygulamaktır. Bunun için kitleleri örgütlemek ve halktan kopmadan ona öncülük etmek gerekir. Hiçbir toplumsal düzen sonsuz değildir. Ortaya çıkar, gelişir ve karşıtına dönüşerek ortadan kalkar. Bu nesnel, önlenemez ve yinelenemez evrensel bir süreçtir. Siyasetçinin görevi hangi süreç yaşanıyorsa ona uygun hareket etmek, toplumu koşulları oluşmuş bir ilerleme yönünde geliştirmektir. Koşulları oluşmayan hiçbir toplumsal dönüşüm gerçekleştirilemez. Ancak koşulları oluşan her toplumsal dönüşüm de kendiliğinden gerçekleşemez. Bunun için insan eylemine gereksinim vardır. İnsan eylemi, yani siyasi örgütlenme, toplumsal dönüşümler için gerek fakat yetmez şarttır. Yeterlilik doğal sürecin tamamlanmasıdır. 11. Türk aydınları gördüğü ağır baskının sonucu olarak toplumsal koşullara uygun ve ulusal gereksinimlere yanıt veren bir siyasi örgütlenmeyi gerçekleştirememiştir. Bir kısım aydın ise Türk toplumunun özgün yapısını kavrayamamış, öznel yargılarla hareket ederek yaşamdan kopuk bir siyasi davranış içine girmiştir. 18. yüzyıldan sonra Batı'nın artan gücü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşü yaygın ve kalıcı bir kimliksizleşme sorunu yaratmış, kendine güveni yitirmiştir. Ekonomik ve kültürel çöküşe neden olan Batı, bilgisiz ve bilinçsiz bir ortam içinde kurtuluş aracı olarak görülmüştür. Çağdaşlık adına Batıcılığa, din adına Arapçılığa ve özgürlük adına etnik ayrımcılığa dayanan siyasi gruplar bu görüşün ortaya çıkardığı oluşumlardır. Tanzimat anlayışındaki partiler, tekke ve tarikatlar, Kürtçü örgütler, tümü birden Batı ile uzlaşan, kimi zaman Batı tarafından kurulan ve Türkiye'ye karşı kullanılan yapılanmalardır. Bu tür yapıların kolayca ortaya çıkarılıp Türkiye karşıtlığında kullanılmasının ve Batı'nın Türk siyasi yaşamında bu denli etkili olabilmesinin temel nedeni, Türkiye'de ulusal sanayinin güçlenememesi ve ulusal pazarı koruyacak milli sermayenin gelişmemiş olmasıdır. Halk ve ulus yararına çalışacak partiler bu gerçeği bilmeli ve ulusal sermayenin korunup geliştirilmesi için her türlü önlemi almalıdır. 12. Türkiye'de partiler mücadele öncelikleri ve temel hedefler bakımından Batı partilerinden çok farklı özelliklere sahiptir. örnek alma ya da benzemeye çalışma bu nedenle başarılı olamaz. Gelişmiş ülke partileri kendi aralarında benzer özelliklere sahiptir çünkü benzer sosyal yapıların ürünüdürler. Oysa az gelişmiş bir ülke olarak Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle ilişkisi sömüren-sömürülen ilişkisidir. Türkiye için yararlı olan Batı için zararlıdır. Bunun tersi de geçerlidir. Batı için yararlı olan Türkiye için zararlıdır. Emperyalizmin ekonomik ve siyasi işgali altında, aşiret ve tarikat ilişkilerini içinde barındıran bir ülke olan Türkiye, bağımsızlık ve uluslaşma gereksinimi içindedir. Bu nedenle, emperyalizme ve ortaçağ kalıntılarına karşıtlık, halkın ve ulusun sorunlarını çözmek isteyen örgüt ve partilerin temel ilkesi olmalıdır. Emperyalizme karşıtlık, tam bağımsızlık, feodalizme karşıtlık ise demokrasi demektir. Bağımsızlık ve demokrasi için mücadeleyi programının başına koyan partiler başarılı olur ve kitlelere ulaşabilir. Çünkü işbirlikçi olmayan herkes, yani ulusun çok büyük bir bölümü böyle bir mücadelenin özlemi içindedir. Bu özlemi giderecek parti kaçınılmaz olarak sınıfsal değil, ulusal bir partidir. Türkiye gibi emperyalist boyunculuktan kurtulmak zorunda olan ülkelerde geçerli parti türü budur. 13. Ulusal bağımsızlık mücadelesini temel almayan partiler, halkın ve ulusun sorunlarına çözüm getiremez, kitlelerle kaynaşıp onların desteğini alamaz. Bu partiler, bağımsızlık mücadelesini yaratacağı ulusal bilinçten yoksun oldukları için, ideolojik görünümleri ve amaçları ne olursa olsun, zamanla işbirlikçi örgütler haline geleceklerdir. Çünkü varlıklarını sürdürmek için, ulusal bağımsızlıkla işbirlikçilik arasında bir seçim yapmak, ya halkla ya da küresel güçlüklere dayanmak zorundadırlar. Kendilerine sağ, sol, İslamcı, sosyalist, demokrat ya da sosyal demokrat ne ad verirlerse versinler, sonuç değişmeyecektir. Ayrıca bu tür siyasi tanımlar Türk toplumuna yabancı, gerçeği yansıtmayan Batı kaynaklı tanımlardır. Sosyalist, komünist ya da sosyal demokrasi sözcükleri gelişkin sanayi toplumlarında işçi sınıfı mücadelesinin siyasi amaçlarına denk düşen tanımlardır. Emperyalist hegemonya altında yarı sömürge durumundaki az gelişmiş ülkelerde bunlar geçerli olamaz. Siyasi İslam ya da İslamcı demokrat gibi tanımlar da ne Türk ne de İslam geleneklerinde karşılığı olan kavramlardır. Bu tür tanımları taşıyan partiler gerçekte Türk toplumuna yabancıdır. Büyük çoğunluğuyla Batı tarafından kurulup yaşatılırlar. Kürtçü partilerin niteliği de bunlardan farklı değildir. Sosyalist, İslamcı ve Kürtçü partilerin görüşündeki ideolojik farklılıklarına karşın kolayca bir araya gelmeleri ve dayanışma içinde bulunmalarını sağlayan ortak neden, Batı ile yakın ilişkiler içinde olmalarıdır. 14. Türk toplumunda kamusal işleyişe büyük önem verilir. Bu önem tarihin her döneminde geçerlidir ve diğer toplumlardan çok farklıdır. Devlet, yalnızca toplum düzenini sağlayan bir aygıt değil, aynı zamanda bireyler arasında eşitliği amaçlayan ve tüm kesimlerce saygı duyulan dayanışmacı bir örgüttür. Sosyal ve ulusaldır. Devletin temel dayanağı ve koruyucu gücü olan ordu, bireylerin her şeyiyle bağlı olduğu ana kurumdur. Bu iki kurum, çok eski dönemlerden beri, Türkler için her koşulda ve her ne pahasına olursa olsun, korunup güçlü tutulması gereken temel kurumlardır. Batı'nın bu iki kurum üzerine bugün yöneltmiş olduğu yoğun baskısının nedeni budur. Onlar bilirler ki, devlet ve ordu çökertilmeden Türk toplumuna egemen olmak olanaksızdır. Ulus yararına çalışma yapacak partiler bu gerçeği bilmeli ve mücadelesini buna göre biçimlendirilmelidir. Devlet ve ordu ile uyumsuzluğu ya da çelişkisi olan partilerin Türkiye'de başarılı olma şansları yoktur. Bunlar ancak dış destekle ayakta kalabilir. Varlıkları Türkiye'nin ulus olarak varlığıyla tam olarak çelişir. Bu tür partiler devlet güçlendikçe zayıflar, devlet zayıfladıkça güçlenir. 15. Türk toplumunda önder önemlidir. devlet ve ordu başkanlarına ya da halk içinden çıkan doğal önderlere büyük saygı gösterilir, buyruklarına istekli uyulur. Halk öndere görevinde başarılı olması için her türlü desteği verir, ona son derece saygı gösterir. Ancak önder de halkı düşünmek, sorunlarını çözmek zorundadır. Gösterilen saygı ve bağlılık içtendir ancak sonsuz değildir. Halkın ve ulusun sorunlarını çözemeyen önder gözden düşer ve görevden uzaklaştırılır. Siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal tüm örgütlerde önder örgütle, örgüt de önderle özdeşleşir. Devlette hakan, orduda komutan, tekkede şeyh, esnaflıkta ahi büyüğü ile topluma yerleşen öndere saygı geleneği etkisini önemli oranda bugün de sürdürmektedir. Bu gelenek doğru biçimde kullanılırsa toplum yararlarının korunması açısından önemli bir olanaktır. Türk halkı öndere güven duyarsa onun yetkilerini artırır ve onu uzun süre görevde tutar, sık sık değiştirmez. Günümüz partilerinde parti genel başkanları bu geleneği genellikle olumsuz bir biçimde kullanmakta ve buyrukçuluğu, despotizmi temel davranış haline getirmektedirler. Bunlara göre yalnızca parti yöneticileri değil, millet adına görev yapması gereken milletvekilleri de başkanlarının isteklerini sorgulamadan yerine getirmelidir. Bunu yapmayıp doğru bildiği yönde davrananlar partide barındırılmazlar. Buyrukçuluğa en son ve iyi bir örnek AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda mecliste yapılacak oylama ile ilgili davranışlarıdır. Erdoğan 18 Nisan 2004'te Antalya'da yapılan toplantıda milletvekillerine gözdağı verdi ve bazı fire ihtimalleri duyuyorum, ayrılık gayrılık görmek istemiyorum, ortak hareket istiyorum dedi. Vekillere Kıbrıs üyesi Mustafa Çakır, Cumhuriyet 19 Nisan 2004. Bu tür davranışları daha önceki başbakan ve parti başkanları da yapmış ancak hemen tümü ülkeye bir yarar sağlamadıkları gibi partileriyle birlikte siyasi olarak yok olup gitmişlerdi. Ülke sorunlarına çözüm bulmak isteyen partiler, Türk halkında yerleşik ve özgün bir yaklaşım olarak varlığını sürdüren önderlik anlayışını iyi değerlendirmek ve doğru yönde kullanmak durumundadırlar. 16. Ülke sorunlarını çözmek isteyen parti yetkilileri geleneklere ve ulusal onura önem vermeli, tarihi bilmelidir. Çünkü Türk halkı geleneklerine ve kimliğine karşı son derece duyarlıdır. Aynı duyarlılığı kendisini yönetenlerden de bekler. Beklentilerinin karşılanmaması durumunda ciddi gördüğü bir başka önderlik altında her şeyi yapmaya hazırdır. Öz ve biçim olarak doğru yaklaşıldığında hemen örgütlenir. İlerlemeden yana her türlü yeniliğe açıktır. Kendisine yapılan iyiliği, sağlanan gönenci asla unutmaz. Sabırlıdır. Ancak kandırıldığını ya da oyalandığını anladığında kendi olanakları içinde önlem almakta gecikmez. İnandığı harekete, yönetime ya da örgüte tüm benliğiyle katılır, ulusal varlığa yönelen silahlı tehdit karşısında toplumsal direnme gücü kendiliğinden devreye girer ve sıra dışı bir dirence dönüşür. Başarılı olmak isteyen parti ve örgütler bu özelliği kesin olarak dikkate almalıdır. 17. Ulusa hizmet etmek isteyen partiler, sosyal dayanışmaya, yardımlaşma ve katılımcılığa özel önem vermelidir. Her tür inanca saygılı olmanın laiklikle mümkün olduğu unutulmamalıdır. Haksızlık ve sömürünün her türüne karşı çıkmalı, yoksul ve zayıfın yanında yer almalıdır. Türk kimliğine sahip çıkmalı ama ırkçı olmamalıdır. Etnik ayrımcılığa karşı çıkmalı, ulusun bütünlüğünü savunmalı ve ayrılıkçılığa yol açacak olay ve gelişmelere izin vermemelidir. Eğitim, çocuk ve kadın sorunlarına öncelik vermeli, çözüm üretip uygulamalıdır. Yönetim işleyişinde adaletli, hukuka saygılı ve meşruiyetçi olmalıdır. Türkiye'de meşruiyetin ancak ulusal bağımsızlıktan, Kurtuluş Savaşı'ndan ve Cumhuriyet devrimlerinden alınabileceğini unutmamalıdır. Bunlar yapıldığı sürece başarısızlık gibi bir sonuç asla olmayacaktır. Çünkü bu yaklaşımlar Türklerin yaşam biçiminde alçak gönüllülükle ama önemseyerek uyguladığı doğal davranışlardır. Kurtuluş Savaşı ve Türk devrimi bu gerçekliğin en belirgin göstergesi, en açık kanıtıdır. Kitabın sonu. 26 Haziran 2006, sayfa numarası 1117.